Ayrım 17. Sayfa 155. Lübnan'daki usulsüz yargılama. Beyrut'ta kotarılan konferans, dikkatle hazırlanmış bir tuzağın olanca özelliklerini taşıyordu. İngiliz İşçi Partisi yandaşları için bile durum bulanıktı. Observer, 30 Nisan 1944'te şöyle yazıyordu. 15 gün önce söylenenlerin aksine Yunan kralının gerillaları asla hükümete almak niyetinde olmadığına dair söylentilerin yaygınlaştığı bildirilmektedir. Gerillalar için hükümete katılmanın imkansız olduğu görülmektedir. Aslında PYA'nın kurulmasından ve gerillaların hizaya sokulmasından sonra gerillalar hakkında bu şekilde konuşmak artık doğru değildi. Sol kanat delegasyonu 7 üyeden oluşuyordu. KKI'den Roussos, PYA'dan Svolos, Angelopoulos ve Ascoitsis, EAM'dan Porygenis ve Stratis, askeri danışman olarak Sarafis. Grubun politik faziletleri ne olursa olsun, Sarafis dışında dağdan başka her şeyi temsil ediyordu. EAM, yedili takımı aç bir kurt tarafından beklenildiğini hissediyor ve son anda bile hala tereddüt ediyordu. Telsizden Papandreou'nun Venizelos'un yerini aldığını işitmiştik, diye yazar Sarafis. Seyahatimize devam mı etmeliyiz, yoksa Vignani, PYA'nın karargahına geri mi dönmeliyiz diye düşündük ve uçaklar o gün gelirlerse gitmeye, aksi halde dönmeye karar verdik. Sarafis, Opcilt, sayfa 185. Bu bir Rus suretiydi ve oyuncular talihsizdiler. Uçak tam zamanında indi. Sarafis, Kahire'deki İngiliz karargahına davet edildiği zaman delegeler Mısır toprağına henüz ayak basmışlardı. Sarafis'in bir zamanlar AA'ya mensup olduğu ve Papandreou ile ilişki kurduğu hatırlanmıştı ve muhtemelen delegelerin en yumuşak başlısı olarak görülüyordu. Kurmay Başkanı General Ballion, West adlı Amerikalı bir albayın da içinde bulunduğu bir grup subayla birlikte onu bekliyordu. Sarafis, saygıda kusur edilmeksizin kabul edildi. Nuh'un gemisi harekatı ve işgal güçlerinin genel durumu bağlamında Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun ihtiyaçlarını değerlendiren bir konuşma yaptı. Nezaketle, hak vererek, yanlış noktada olduğuna dair hiçbir imada bulunmayarak dinlediler. Görüşme sırasında Ballion ve meslektaşlarının tamamen farklı bir çizgide düşündükleri ortaya çıktı. Elas'ın etkinliğinin artırılmasından uzak olan esas ilgi alanları, örgütün tüm diğer gerilla örgütleriyle birlikte çözülmesine ve güçlerin geleceğin düzenli ordusu içinde birleştirilmesine yönelikti. Sarafis, delegasyonun müttefiklerle işbirliği ummakla ne kadar yanıldığını anlamaya başlıyordu. Ev sahiplerini Elas'ın konferans masasında çözüleceği konusunda hayal kurmamaları için uyardı. Fakat İngilizler ondan bir şeyler bekliyor gibiydiler. 24. alayın Preveza bölgesini boşaltmasını ve burayı Edes'e bırakmasını istediler. Sarafis'in yanıtı, Kurtuluş Ordusu'nun başındaki dublörü olan Giritli General Mandakas'a müttefiklerin ricasını bildiren bir tel çekmek oldu. Papandreou, konferans öncesinde muhalefeti yokluyordu. Sarafis, onu görmeye gittiği zaman Elas'a pek az sempati duyduğunu açıkça ortaya koydu ve ince bir soruyla noktaladı. Tavrınız nedir? Sarafis satılık değildi. Anlamazlıktan gelerek yanıt verdi. Benimle birlikte gelen tüm delegeler sadece ulusal birlik hükümetinin kurulması üzerinde duruyorlar. Promaglu iki Edes delegesiyle birlikte gelmişti. Yanındakiler Kahire'de elçi Lipper'la görüştüler. Elçi ayrıntılar üzerinde durmadı. Onları bir emir vermek üzere çağırmıştı. Papandreou ile bir anlaşmaya varmalısınız. Lipper'ı ziyaret etmeyen Promaglu doğrudan Papandreou'yu görmeye gitti. Hükümet Başkanı EAM ve Elas doğrudan Komünist Partisi'nin yönetimi altında bulunmaktadır diyerek durumu açıkladı. Promaglu itiraz etti. Onlar ilk ve en önde giden direnişçilerdir. Papandreou derhal yanıtladı. Onlar komünisttir. Her ne pahasına olursa olsun iktidarı ele geçirmelerine engel olmalıyız. Elas subaylarının çoğu komünist değildir diye yanıtladı Promaglu ve şu anda en önemli şeyin onları aşırı bir tutuma itmemek olduğuna inanıyorum. Papandreou aynı görüşte değildi. Elas'ın kabul edemeyeceği koşulları ileri sürmek konusunda kararlıydı. Bir keresinde bir İngiliz diplomatı Premaglu'ya şöyle demişti. EAM'ın diğer yeraltı örgütleriyle bir anlaşma imzalamayı reddederek aç bir kurdun açılmış ağzına benzeyen Lübnan'a gelmeyi kabul etmesi tamamen anlaşılmaz bir durumdur. Delegeler Beyrut'un nemli sıcağında bir araya geldiler. Görüşmelerin başlamasını beklerlerken güvenlik nedenleriyle otellerine kapatıldılar ve basınla ilişki kurmaları engellendi. Konferans sahnesinin gerisinde ve her yerde görülen Lipper durumu bizzat idare ediyordu. Konferans 17 Mayıs günü Beyrut yakınlarındaki bir mesire yeri olan Dur el-Sor tepesinde yapıldı. EAM, ELAS, PEA ve KKİ'yi temsil eden 7 adam, Promaglu'nun önderlik ettiği 3 EDES delegesiyle birlikte konferans masasına oturdular. Ekka'yı Kartalis temsil ediyordu. Direniş, yeni katılan beklenmedik 2 kişi daha vardı. Bu 2 kişi, 150 bin üyeye sahip, ulusal örgütleri temsil etme iddiasındaydılar. İşgal güçlerinin cömert hoşgörüsünden yararlanan bu kişiler, EAM ve ELAS'a karşı sürdürülen mücadele içinde kendilerini göstermişlerdi. Direnişi temsil eden 12 delege, savaş öncesi politik oluşumların kendilerinden başka hiç kimseyi temsil etmeyen 12 temsilcisinin yanına dizilmişlerdi. Bu bir tuzaktı. KKE, anlamsız girişimlerinden henüz vazgeçmemiş olduğu için hiç kimse Svolos, PA delegasyonu liderine, Pissarros'un ölümünden söz etmemişti. Konferans açılmadan önce Papandreou onu koridorda bir köşeye çekti ve dişlerinin arasından fısıldayarak sordu. Pissarros nasıl? Biraz şaşıran Svolos, çok iyi dedi son aldığım haberlere göre. Onun yüzüne doğru bir telgraf uzattı. Burada Ekka şefinin öldürüldüğü bildiriliyordu. Bu savaşın başlangıcıydı. 3 gün boyunca 18 delege, mücadele eden Yunan halkının çoğunluğunu temsil eden 7 adama birbiri ardı sıra saldırdılar. Pissarros olayının yarattığı tepki, ordunun ayaklanmasından sonra Papandreou'nun en iyi kullandığı silahlardan biri oldu. Durumu daha da geliştirmeye çalıştı. Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu durum, yeryüzünde oluşmuş bir cehenneme benziyor. Halk her yandan Almanlar, güvenlik müfrezeleri ve gerillalarca katlediliyor. Bu bir hakaretti. Fakat dağ delegelerinin protestoları ancak savunma konumuna gelebilmelerini sağladı. Çevrelerini saran Metaksas öncesi yüksek sosyetenin köhnemiş kalıntıları onların haklı öfkelerini boğdu, etkisizleştirdi, dağıttı. Papandreou konuyu genişletiyordu. EAM sadece kurtuluş için çalışmıyor, kendi politik egemenliğine yol hazırlıyor. Bu sonuca varmak için ulusal mücadeleyi kendi tek eline almaya çalıştı. İstilacıya karşı savaşmak amacıyla yeraltı hareketine katılmak isteyenlere izin vermiyor. Yunanlılara yurtseverlik görevlerini yerine getirmekten onları ölümle tehdit ederek men ediyor. Muhaliflerine karşı şiddet kullanmaya ve onları yok etmeye çalışıyor. Muhaliflerini Yunanistan'ın düşmanları olarak gösterebilmek için kendisini bilinçli olarak devletle bir tutuyor. Bu sert konuşma, geleneksel partilerin silahlı mücadeleye katılmadıklarını ve ELAS'ın neredeyse direnişin tamamına hakim olduğunu ortaya koymuştu. Fakat çatlamalar ve küçük hasım örgütlere karşı düzenlenen kanlı saldırılar başından beri dikkatle kaydedilmiş ve ustalıkla kullanılmıştı. Suçlamalar önceden düşünülerek ve kurnazlıkla hazırlanmıştı. Suçlama öylesine zayıf bir temele dayanıyordu ki daha sonra bu Taos bile şunları yazacaktı. Koalisyon anlaşması, kendi eylemlerinden sorumlu olan PA, EAM ve KKE delegelerinin kafa karışıklığına sürüklenerek hırpalanmalarıyla sağlandı. Wuthaus, Op, Cilt, sayfa 191. Papandreou konuşmaya başladığı andan itibaren suçlanan, yani bir halk hareketini temsil etmek için masanın başında bulunan ve bizzat halktan başkası olmayan suçlu, istismar ediliyor ve bir katil muamelesi görüyordu. Duraksamalar fırtınanın şiddetlenmesine ve suçlamaların iftiralara dönüşmesine yol açıyordu. Ulusal Kurtuluş Cephesi, EAM'ın terörist faaliyetleri öyle bir psikolojik ortam yarattı ki, Almanların işgalin ilk 2 yılı içinde yapamadıkları bazı şeyler bu ortam içinde yapıldı. Ulusumuzun esaretinin 3. yılında güvenlik müfrezelerinin kurulması iç savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Direnişe yöneltilen terörizm suçlaması da benzer bir çizgi izledi. Güvenlik müfrezelerinin ağırbaşlı bir ifadeyle masa başında oturan General Ventiris ve Stathatos'a karşı savaşmak için oluşturulmadıkları açıktı. Ayrıca İngiliz servisleri bu müfrezelerin gelişmesi hakkında pek az bilgiye sahiptiler. İç savaşın gerçek yaratıcıları dava vekili Papandreou'nun iki yanında yer alan sıralarda oturuyorlardı. Nihayet ve en önemlisi, Eam, Elas'ın kurtuluş mücadelesi sırasında ödediği bedel, yapılan suçlamayı tamamen değersiz hale getiriyordu. De Gaulle, Londra'dan faşist işbirlikçisi Dorion'un askeri gücünün, direniş hareketinin Fransız halkına karşı giriştiği terörist faaliyetler nedeniyle yaratılan psikolojik ortam içinde ortaya çıktığını ilan etmişti. Aynı şey Yunanistan için de geçerliydi. Kedros, La Résistance, Grec, Paris, 1966, sayfa 419. Papandreou'yu henüz bitirmemişti. Her insanın kendi hak ve sorumluluklarını korumakla ve insanlığın ortaklaşa kabul ettiği hukuka karşı işlenmiş bir suç varsa, tarihe, insanlığa ve genel hukuka olan borcunu ödemekle görevli olduğuna inanıyorum. İnsanlığın ortaklaşa kabul ettiği yasaya karşı işlenmiş suçlar, Papandreou geleceğin taslağını çiziyordu ve kehanetleri henüz bitmemişti. Bu durumda Eam, savaştan sonra bir halk cumhuriyeti kurma bahanesiyle ve Yunan halkının çoğunluğunun arzularına karşıt olarak ve güç kullanarak duruma hakim olmayı önerirse bir anlaşmaya varmak imkansız olacaktır. Böyle bir durumda ulusu kollamak için üzerimize düşen görev, büyük müttefiklerimize müracaat etmek, onların hükümetlerine ve kamuoyuna her iki cephede hem istilacıya hem de iç düşmana karşı süren mücadelemize yardım etmeleri için başvurmak olacaktır. Papandreou, Op Cilt, sayfa 32-33. Yaratılan Bostan Korkuluğu etiketini bulmuştu. Artık gerek doktrin, gerekse program bakımından Anglo-Sakson liberalizminin himayesi altındaydı. Büyük müttefiklerin ordusu müdahale edilebilirdi, fakat ancak işgal güçleri ülkeyi terk ettikleri zaman son çözümlemede muzaffer halk kendini ülkenin iç düşmanı olarak saptanmış durumda bulacaktı. Suçlanan delegasyon konferansı terk edecek ya da temsil ettiği hareketin gücüne uygun bir çıkış yapacak yerde savunmada kaldı ve şartları hafifletmek için alttan aldı. Önceden kararlaştırılan tek şey imzalanmış bir anlaşmayla geri dönmekti ve neredeyse hiçbir manevra alanı yoktu. Geçici olarak PA delegasyonunun başında yer alan Svolos ansızın Pısaros'u öldürtmekle suçlandı, oysa onun öldüğünü bile bilmiyordu. Durum askeri deneyimi, becerikli politikacılarla uğraşmak bakımından tamamen yararsız bulan Russos'un da boyunu aşıyordu. Kendisine uygun düşmeyen bir maskeyi kabul etti ve durumu düzeltme çabası için azametli ve durgun bir havaya büründü. Orta Doğu'daki ayaklanmanın PA'ca kışkırtılmış olduğu suçlamasını kabaca ve konuyu dağıtarak reddetti. Yunan halkının sürdürdüğü direniş ve kanlı mücadele, bu halkı bazı sorumsuz kişilerin çılgınlıklarının çok üzerinde tutan bir moral değere sahiptir. Ulusal birliğin sağlanması arzusunun yönlendirdiği hareketler, zaman zaman mahkum edilmesi gereken üzücü ve felaketli sonuçlara da yol açmıştır. Papandreou, PA'yı yasa dışı ilan etmek ve ihraç etmek için bir kopma noktası yakalamaya çalışıyordu. Tutuk ve gergin bir tutum içinde provokasyonu karşılayamayan delegasyon köşeye sıkıştırılmasına izin verdi. Daha konferansta Sarafis dışında gerçek bir temsilciye sahip değildi. Russos ise Papandreou'nunkilere tamamen karşıt nedenlerden ötürü doktrin dışı bir öykünün kahramanı olan Aris Velocisotis'in sınırsız inancına sahip olmaktan uzaktı. Papandreou'nun kurbanları arkalarındaki gücün bilincinde kararlı adamlar değildiler. Bir kısmı kendilerine yöneltilen suçlamalardan ötürü incinmiş ve şaşkına dönmüş liberallerdi. Diğer bir kısmı ise kendi uğraşı ve deneylerine yabancı bir olguyla karşılaştıkları için çaresizlikle hoşgörü aramaya çalışan doktrincilerdi. Önerilen anlaşma metni üzerinde alınan ilk karar, Orta Doğu silahlı güçlerinin baskı altına alınmasını amaçlıyordu. En uzun vadeli sonuçları yaratacak ikinci nokta ise, ulusal ordunun yeniden örgütlenmesi, diğer bir deyişle Elas'ın dağıtılmasıydı. Böyle bir döküman şartlı bir teslim anlamına geliyordu. Solun delegeleri ya buna boyun eğecekler ya da görüşmeleri keseceklerdi. Sonunda duraksayarak ve biraz da dehşet içinde kendileri için bir yenilgi anlamına gelen belgeyi imzaladılar. Son bir çabayla kararın PA'nın nihai onayına sunulmasını şart koştular. Karar metni şöyleydi. 1. Orta Doğu'daki silahlı güçler Yunan anavatanının bayrağı altında yeniden oluşturulacaklar. 2. Yunan andartilerinin oluşturdukları kıtalar, bir koalisyon hükümetinin emir ve disiplini altında bir araya getirilecekler ve ülkenin tüm savaşan güçlerinin işgale karşı seferber edilmesi için hazırlanacaklar. 3. Yunanistan'ın kırsal bölgelerinde terörizmin bastırılması, işgalcinin boşalttığı bölgelerde kişisel güvenliğin ve politik düşünce özgürlüğünün güvence altına alınması. 4. Yunanistan'ın tüm bölgelerinde besin maddesi tedarikinin ve tıbbi bakımın sağlanması. 5. Kurtuluştan sonra Yunan halkının moral ya da maddi bir baskı olmaksızın kendi hükümet tipini ve bileşimini kendi egemenlik haklarını kullanarak belirlemesi için yasa ve düzen, müttefik güçleriyle işbirliği halinde yeniden sağlanacak. 6. Halkın içinde bulunduğu yoksulluktan menfaat sağlayan hainlerin ve sömürücülerin yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılması. 7. Halkın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için acil önlemlerin alınması. 8. Yunan ulusal amaçlarının tam ve bir bütün olarak gerçekleştirilmesi. Alıntı Loverdo, Op. Cilt, sayfa 300. Dur El Savoyer'in gariplerinden birkaçı, gelecekte yurtseverliklerini kanıtlamak için geçmiştekinden daha çok fırsata sahip olacaklar. Fakat attıkları tohumlardan birinin ürününü çok zor kaldıracaklardı. Bu tohum, yasa ve düzen, müttefik güçleriyle işbirliği halinde yeniden sağlanacak ibaresinde yazılıydı. Papandreou 25 Mayıs günü kralın huzurunda and içti ve 20 bakandan oluşan bir kabine kurdu. EAM Elas, PAA ve KKE delegelerinin Lübnan'da bulunmalarının bir amacı da anahtar bakanlıklardaki görevlerin yarısını talep etmekti. Mesele gündeme getirildiğinde Papandreou onlara görev yerlerinin sadece 1/4'ünü, ikinci dereceden önemli 5 görev yerini garanti etti. Delegasyon Kahire'ye döndü ve 27'sinde Yunanistan'dan bir telgraf aldı. Yeraltı temsilcilerini tanımıyordu ve gösterilen teslimiyetin gerekçesini istiyordu. Bu neredeyse bir reddetme olayıydı, diye yazar Sarafis. Svolos böyle bir tutumla karşılaştığı için öylesine gücenmişti ki istifa etmek istedi. Konferansın gidişi ve alınan kararlar hakkında politik komiteye PA bilgi vermek için derhal harekete geçmem kararlaştırıldı. Sarafis, Op. Cilt, sayfa 209. Sarafis 29 Mayıs'ta Yunanistan'a uçtu. Gizli havaalanına inişte meydana gelen kazada ölümden kıl payı kurtuldu ve eskisinden çok farklı, soğuk bir hava ile karşılandı. Sanki başka bir gezegene inmiş gibiydi. Lübnan'a giden delegasyon, doğanın kendilerine direnme gücünden çok öfkelenme gücü verdiği politikacılarca bunaltılmasına izin vermişti. Oysa dağlarda EAM Elas otoritesini hiç kimseyle paylaşmıyordu. Siantos ve Eonidis öfkeden tavana sıçrıyorlardı. Sarafis bir kez daha kendisini sanık sandalyesinde buldu. Duygular öylesine ağırlaşmıştı ki dönüşte istifa etmek istediğini bildirdi. Siantos ve Eonidis reddettiler. Politik delegelere karşı sorumluluğunu yerine getir. Sarafis, Op. Cilt, sayfa 211. Böylece Sarafis, Elas'ın başkomutanlığı görevini sürdürdü. Diğer delegeler Kahire'de PA'dan emir bekliyorlardı. Aslında anlaşmanın nihai biçimini almasına daha 3 ay vardı. Fakat bu Papandreou programının aktif aşamasına geçmekten alıkoymadı ve Orta Doğu ordusunun temizlenmesine başlandı. Güvenilir unsurlar General Ventris'in emrinde yeniden gruplaştırıldı. Mayıs başından beri Tahran eğiliminde yeni bir gelişme olmuş ve dünyanın büyük güçlerin ustabaşıları tarafından etki alanlarına bölünmesi konusunda yeni fikirler oluşmuştu. Londra'da Eden ve Sovyet elçisi Gusev arasında yapılan bir dizi görüşmeden sonra Balkanlar konusunda yeni bir Anglo-Sovyet anlayışı oluşmaya başlamıştı. Buna göre İngilizlerin Yunanistan'da kendi işlerini serbestçe yürütmeleri karşılığında Rusların Romanya ve Bulgaristan üzerinde kontrol sağlamaları öneriliyordu. Formalite gereği Amerikan Dışişleri Bakanı Koldel Hull'a başvuruldu ve şiddetli bir protestoyla karşılaşıldı. Stalin ise anlaşmayı imzalamaya hazırdı ve Churchill kişisel olarak Roosevelt'e başvurarak Büyük Britanya'nın Yunanistan'da yaptığı fedakarlıkların göz önünde tutulmasını istedi. Yanıt olarak gönderilen uzun bir telgrafta, "Şüphesiz sorun gelecek için etki alanlarının güvence altına alınması değildir," deniyordu. "Sorun sadece düşmanlık sürerken olayların denetim altına alınması sorunudur." Sonunda Roosevelt 12 Haziran'da artık bir fait accompli oldu bitti haline gelen durumu kabul etti. Kendini olanca gücüyle Eam Elas'ın ıslahı işine veren Papandreou, tüm bu görüşmeler hakkında başından sonuna dek haberdar edildi. Bu arada Kahire'de kalan sol delegeler yeni ilişkiler kurmaya çalışıyorlardı. Yunanistan Komünist Partisi'nin resmi temsilcisi Roussos, Mısır'daki Sovyet elçisiyle bir görüşme sağlamaya çalıştı. Elçi, zayıf bir destek bile vaat etmemekle kalmadı, üstelik sonucu hala belirsiz bu güç savaşının devamı boyunca İngilizlerin isteklerine karşı çıkılmamasını hararetle tavsiye etti. Birkaç gün sonra diğer bir komünist delege, Pori Rogenis, yeni bir raporla Yunanistan dağlarına ulaştı. Bir süre önce terk ettiği evde kadrolara raporunu sunduğu zaman orada bulunanlar arasında alt üst olan tek kişi kendisi değildi. Siantos ve Ioannidis de dipsiz, karmakarışık bir kararsızlığa gömülmüş gibiydiler. PA, Lübnan'da alınan kararları onaylamayı hala reddediyordu. Fakat bu durumu açıkça ilan etmiyordu. Yeni bir şeylerin olması bekleniyor gibiydi.